Ayrım 28. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 282. Odanın sade görkemi Canibe'yi irkilttiği an sanki dedemin odası diye düşündü. Çocukluğumun en güzel çağını geçirdiğim oda. Onun yatağı da neredeyse odayı kaplıyordu. Yatağı tek, kıtığı yündü. Çarşafı ipek değil, ketendendi. Onun yorganı da atlas kaplıydı. Baklava kıynağı dikilmişti. İçinin kıtığı pamuktu. Dikişi ip, kıynağı bezeksizdi. Ama halının üstündeki post aynıydı. İki yanında kandillik olan rahle, tıpkı bunun gibi ceviz ve sedef kakmaydı. Ve en ilginç benzerlik, rahlesinde her zaman bir bölümü okunmuş bir kitabın varlığı ile aynı biçimde düzenlenmiş musaflıktı. O an sanki o güzel ve azade çocukluğuna geri döndü. Odasına dalar dalmaz, dedemin dizi dibine çöreklenirdim. Okuması ne kadar güzel, yazması nasıl eğlenceliydi. Okurken işaret parmağıyla gözlerini izlerdim. Bazıları okurken mırıldanır, bazıları sessizce dudaklarını oynatır. Dedemin okuması değişikti. Herkes diz çökerken o rahlesinin başına bağdaş kurar, herkes mıdır mıdır okurken o işaret parmağı ve gözleriyle okurdu. Bir kezinde neden diz çökmediğini sormuştum. Kur'an okurken görmedin de ondan sanıyorum. O göksel, Tanrı kelamı, erişilmez, görüşülmez buyruldu. Önünde diz çökmeden, duayla öpüp başa koymadan okunmaz. Senin gördüklerinse kul yazısı. Anlatılandan ya yararlanacağım, ya yanlış bulup eleştireceğim, karşı çıkacağım, belki de yargılayacağım yapıtlar. Denilebilir ki her durumda da yararı bana. Hem kitap hem yazanıyla koşullarımız eşit. Yazıyla okuyan ister güreşsin, ister sevişsin aynıdır. Eşitler arasında düşmanlık olabilir ama yazıyla okuyan dost olmaya koşulu. Düşman dövüşür, dostlarsa ya güreşir ya sevişir. Hık diye kıkırdamıştı. Bak çapkına dedi dedesi. Benim halis lafımı nerelere buladı? Dur hele sen. Şöyle karşıma diz çöktürüp okumayı yazmayı bir temiz öğreteyim de güreşmenin de sevişmenin de hem de ne kadar zor olduğunu bir iyice anlasın. Kıkırtısı hık diye kesilivermişti. Anası ona okuma yazma öğretirken pek bir haşin olduğunu, öğrencisini pek bir hırpaladığını söylemişti. Dedesinin gözlerine de İbni Bibi'ninkilere baktığı gibi korkuyla bakmış, sevecen bir bağışlayıcılıktan başka bir şey göremeyince ürküntüsü hemen gitmişti. Oysa şimdi bir türlü yılgıdan kurtulamıyor, büyük bir umutla geçmişine, bir anlamda dedesine sarılıyordu. Okumanın değişiklikleriyle çeşitliliğini ne güzel anlatmıştı. Kişi okudukça birikimi çoğalıyor, bilincinde olmadan okuduğunu okuduklarıyla karşılaştırmaya ya da daha doğrusu birikiminin miyarını vurmaya başlıyor. Ben daha iyisini söylerim diyebildiği an yok mu kızım? Kişinin göğsü demirci körüğü gibi şişiyor, yaşamak denilen şu değirmen birdenbire anlam kazanıyor, hatta kendi görüş ve düşünüşünün üst geleceğini kestirirse kişi, bütün yüce dağları kendisinin yarattığını sanıyor. Bu ne demek bilir misin? Okumadan, hele hele yazmadan bilemezsin ki. Öyleyse yarından tezi, ananın da yatsıma hakkı yok, derse başlıyoruz, der demez, bütün şımarıklığımla atılmıştım. Hani yazı çok değerliydi, okumak hüner isterdi. Nasıl çırpılmıştı rahmetli. Yazı elbet değerli demişti, gözlerimin içine bakıp başını sallayarak. Katıl, karşı çık, her ses, söz ve tümce kavrayanı için bir yaşam serüveni, kavrayabilmek için de okuyanda hüner gerekir. Hünerliyse elbet, yoksa sesi görür, sözü okur, tümcenin üstünden kuş misali geçer. Ama hiçbir sözden hiçbir şey anlamadığı için yem görmeyen kuş misali kanat çırparak geçer. Oysa her düşünce önemlidir. Üstünde durmak, neyi neden açıkladığını anlamak gerekir. Tut ki senin düşüncene taban tabana karşıt. Daha bir ilgiyle anhasını, minhasını anlamak gerekir. Çünkü en azından yapılması gerekeni değilse, yapılmaması gerekeni anımsatır. Böylelikle o fikirle uygun ya da aykırı görüşün ortaya çıkar. Kabullenir ya da yatsırsın. O zaman senin usunla, okuduğunla yazan aynı düzeye gelir. Yani insan insana, fikir fikre karşıdır. Öyle olunca da eşitler arasındaki tartışma başkadır. Erişilmez, dokunulmaz, yatsınmaz olana tapınma başka. Bundan öte okuyan birini gördüğünde nasıl okuduğuna değil, ne okuduğuna bak güzel kızım, olmaz mı? Diye uzun uzun başımı okşamıştı. O zaman sözlerini bir kalıp gibi ezberlemiş ama hiçbir şey anlamamıştım. Acaba efendim de onun gibi mi okuyor, görebilir, izleyebilir miyim? Oysa ne çok sevmiştim okumasını. O ne zaman rahlesinin başına bağdaş kursa hemen seyre koşardım. İşaret parmağı satırların altında yuvasına erzak taşıyan karıncayı andırır, gözleri yazının üstünde kaydırağa binerdi. Parmağını tükrükleyerek sayfaları bir çevirişi vardı ki, gergin ip üstünde terazisiz yürüyen cambaz sanırsın. O okumalardan sonra rahlenin kenarına kağıt yığar, kandil islerini derdiği kapaklı kaseyi kitap taşır gibi iki eliyle kavrar, başka zaman önünden bile geçmediği aşdamına ağzında dualarla girerdi. Kambersiz düğün olur mu? Tek torunu da hemen ardından dalar, bulduğu ilk boş yere çönerek çenesi avucu içinde mürekkep yapmasını izlerdi. Tam bir seyirlikti canım. Aşdamının eşiğinden geçip is kasesini dikkatle ocağın yanına kor, latasının eteğini iki ucundan kaldırıp kuşağına sokardı. Dizleri bol ağlı çakşırının altında yaşlı birer topuz gibi fırlar, baldırları salkım salkım sarkardı. Çevresine şöyle bir göz attıktan sonra sakalını sığazlaya sığazlaya kollarını sıvar, dizleri gibi bileklerini de çıpladıktan sonra omzundan bir yere asılıymış gibi yavaş yavaş çönerdi. O elinde is kabı aşdamına girdiğinde herkes dışarı fırlardı. Bir tek benim durmama izin vardı. Öğrenmemi mi istiyordu, seyrimden mi kıvanıyordu, hiçbir zaman sorgulamadım. Bence öyle önemli bir iş yapıyor, öylesine seyirlik çıkarıyordu ki. Ateşi kendi ölçerir, çömleği sacağı yağına kendi yerleştirir, yeterli suyu kendi doldurur, tutkalı tutam tutam atarak karıştırmaya başlardı. Tutkal savurttuğu kaşıktan pürüzsüz akar akmaz is kabını kavrar, çömleğin içine boca ederdi. Çömlekten ince ince tütmeye başlayan sarı buğu bir anda karalara bürünürdü. Karışımı savurtarak gözlemler, katıysa sulandırır, suluysa koyulaştırır, kendince kıvamını bulduğu an ya birkaç damla gül ya da karanfil yağı damlatarak yeniden harmanlayıp karıştırır. Aşdamının içini tütsülenmiş tapınağa döndürürdü. Bazen suyu fazla kaçırır, isi yetersiz kalırdı. Onun o andaki telaşını yeniden görebilmek için neler vermezdim. Öyle bir duraklar, biçimli sakallarını uçuştura uçuştura başını sallar, o ara dua mı, küfür mü ettiği, hayıflandığı mı asla anlaşılmayan bir şeyler mırıldanır, sonra bir gerinerek tunç havana uzanır, elini yana koyar koymaz ocağın külünü deşmeye, sönmüş ateşin neredeyse erimiş kalıntılarının külünü üfleyerek kapkara havana atmaya başlar, doldurur doldurmaz ele yapışır. Kömür parçacıkları kına gibi is yığınına dönüşür dönüşmez önceki karışıma eklerdi. Elindeki kaşık sapına kadar kömür karasına bulanıncaya yeniden karıştırır, savurta karıştıra divitin akıtmadan işarete dönüştüreceği yoğunluğu yakaladığı an elinin yanacağını düşünmeden çömleği sacağından indirir. Parmaklarını üfleye üfleye sürahinin ağzına tülbenti yerleştirir. Mürekkebi çömlekten sürahiye, sürahiden çömleğe aktararak hem iyice süzer hem de soğutur. Dolan sürahinin ağzına çam kozalağını tıkar. Kokusu uçmasın diye mi, karışım yoğunlaşmasın için mi sorup öğrenemediğim bir nedenle kozalağı kalın bir bezle bağlamadan önce hokkasını doldurur, bol ganimetle dönmüş akıncı gibi kasılır. Bir elinde sürahi, bir elinde hokka, latasının uçları belinde, kolları sıvalı, kostak kostak rahlenin başına geçer. Sürahiyi yüklüğün girintisine, hokkayı kandilliğin üstüne yerleştirdikten sonra üstünü düzeltir, posta bağdaş kurarak yazmaya girişirdi. O andan sonra 100 kişi 100 kez odaya girip çıksa dönüp bakmaz. Anam tepsiyi rahlenin üstüne korsa kaldırırken birkaç lokma atıştırır. Ben suyla doldurduğum tası burnunun ucuna tutarsam bir iki yudum içerdi. Bir kezinde anamı kendi kendine acıkmıyor, susamıyor, yiyip içmiyor, hatta işeyip pislemiyor. Böyle zamanlarında in midir, cin midir, kızıyken ben bilemiyorum diye yakınırken yakalayıp ne çok gülmüştüm. O ise hiçbir şeyin ayırdına varmadan günler boyu çalışır, gece gündüze karışır, gündüz geceye ulaşır, ancak kafasında beliren düşünceleri kağıtlara geçirdikten sonra kalkardı. İşte okuryazarlığıma o kalkışlardan birinde karar vermiş, tam karşısına diz çöktürdükten sonra kağıdı önüne çekmiş, bir sesi iyice bellediğime inanınca bir başkasına geçerek, okumayı onun divitini, onun hokkasına bana önce kargacık burgacık, gitgide onun gibi muhakkak reyhani, sülüs, nesih, tevkii ve küfi yazıların meşkini öğrenmiş, yüzünü kara çıkarmamıştım düşüncesiyle belli belirsiz gülümsedi. İbni Bibi'nin gözlerini kısarak süzdüğünü ayırır ayırmaz, umarım kendi yüzümü de kara çıkarmam kaygısıyla büzüldü. Oysa dedesinin yanında yanlış yapmaktan hiç çekinmiyordu. Çünkü o yanlışını hiç yüzüne vurmaz, göstere göstere doğrusunu yapar, duyura duyura gerçeğini söylerdi. O sayede çok kısa zamanda hızlı okumayı becermiş, okuduğunu yazıncaya kadar aynı tutumu sürdürmüştü. Onunla okumak da yazmak da ne kadar eğlenceliydi diye düşündü. Oysa aradan yıllar, başımdan neler neler geçti. Her şey bir anda silindi ve mutluluk günleri kendiliğinden canlandı. Bunu bu oda sağladı. İlk adımda beni aldı, yılların gerisine götürüverdi. Aradaki çileyi hiç düşünmeden oradan buraya atlamak ne hoş. O günlerin öğrenimiyle onun eskimez öğütleri, benim bütün kötülüklerine karşın yaşama sımsıkı sarılmamı, hep diri kalmamı sağlayan en büyük dayanak, hatta tek dayanak oldu. Acıyla kendimden geçeceğim anlarda hemen o demlere sığındım. Acım, umarsızlık ve yoksunluğum geçmedi elbet. Dayanma gücüm arttı. Okumam yeterince hızlanınca edindiği kitapları bana okutmaya başladı. Bazen sözcük sözcük, bazen dizge dizge tartıştığımız, ayrı görüşleri savunmaya şaştığımız olurdu. Çoğun bunu benim düşünce yetimi artırmak için özellikle yaptığını anlardım. Ama tartışma denilen ağız dalaşı öyle kıvançlı bir ortam ki yapaylığını anında unutur, çekişmeyi sürdürürdüm. Hatta bazen sözü çığırından çıkardığım olurdu. Hiç kızmadan öyle yumuşacık yoluna koyardı ki utanmama fırsat kalmazdı. Demek ki bilgin ve bilgelerin ortamı aynı. Dedeminki sadeydi, efendiminki görkemli. Öbür cariyelerle gılmanlardan efendimizin büyük bir bilgin olduğunu, egemenin de şeyhinin de onu el üstünde tuttuğunu az mı duydum? Onun sadeliği bilgeliğinden, bunun görkemi bilginliğinden olmasın? Olabilir. Onun kaç ödül ve bağışı geri çevirdiğine o kısacık çocukluğum tanık. Efendimi egemen el üstünde tutuyorsa görkemin kaynağı açık. Bilge ayağını yorganına göre uzatıyordu. Bilgin ücretine göre. Bu tür karşılaşmaları da, karşıtlıkları da o öğretmişti. Boşuna mı bir kezinde her öğrendiğini bildiğinle karşılaştır. Uyanı katla, uymayanı ekle. Tutmazsa yargıla demişti. Bu rastlantı korkudan titrerken o demleri yeniden yaşattı ya, yeniden dirim, yeniden güç kazandım. İbni Bibi beni falakaya yatırsa canım yandı demem. Oysa bakışları duru, ışıltıları sevecen. Öyle anlaşılıyor ki ceza niyeti yok. Yoksa beni niye buraya sürükledi? Mutlaka bir nedeni olmalı diyerek çevresine bakınma cesareti buldu. Bütün araştırmalarına karşın dedesinin afyon kutusuyla her zaman ateşi küllü kabağını bulamadı. Gözlerindeki düş kırıklığı ile Bibi'ye baktı. O bütün dikkatiyle bakışlarını izliyordu. Gözlerinde sevecen bir gülüş yakalayınca irkilen canibe oldu. Bibi elindekini boş kandilliğe yerleştirdi, rahlenin başına bağdaş kurdu. Yazma göğsünde ayakta bekleyen canibeye gözüyle oturmasını buyurdu. Karşısına diz çöker çökmez yazmayı alıp rahleye koydu. Şimdi daha rahat konuşuruz dedikten sonra yazdığının beğenilmesinden hoşnut, demek konu ilgini çekti sorusuyla kışkırttı. Mazdek'in serüveni pek çok dersle dolu. Büyük vezir mi öyle yazdı, siz mi yeni baştan işlediniz bilemiyorum. Ama okurken kendimi Şehrazat'ın ağzından Binbir Gece masallarından birini dinliyor gibi buldum. Hele hele bu yabana atılır bir övgü değil. Yazılanlar hak ediyor ama dediği an dudaklarını büzerek sustu. Söylemek istediği neyse için için ürktüğü öylesine belliydi ki İbni Bibi ama ne demekten kendini alamadı. Canibe oku yaydan çıkarmanın kaygısıyla Bibi'ye baktı, gözlerindeki merakın kışkırtıcılığı karşısında susamayacağını tez anladı. Yalnız yazma boyunca bir şeyi anlayamadım efendimiz. Hayda, az önce Binbir Gece masalı gibi okuduğunu söylüyordun, şimdi anlamadım deyip çıkıyorsun. Neymiş o anlamadığın? Pek çok satırın ya sonunda ya altında ne demek olduğunu çıkaramadığım işaretler vardı. Dikkatle yeniden baktığımda anlatılanı kesiyor, çoğun ilk anlatılanı tümüyle tersine çevirecek biçimde yeniden ele alıyor ve işaretleri oralara koyuyordunuz. İşte bunların ne anlama geldiğini anlayamadım. Bibi bir kez daha şaşırdı. Yaşından umulmaz bir olgunluk, konumundan asla beklenmez bir düşünce berraklığıyla parmağını yazmanın can damarına basıvermişti. Bibi, okuduğunu anladığı andaki şaşkınlığından daha fazlasıyla irkildi. Bir kez daha süzdükten sonra, ''Senin adın ne?'' sorusunu yöneltti. Nebil Kahya konağa getirdiğinde Canibe koydu. ''Kahya işinin uzmanıdır, yakışanı yakıştırmış.'' dedikten sonra gözlerini kapayarak bir an duraksadı. O anda sürdürmenin sakıncasıyla susmanın yararını tarttı. Sakınca görmeyince gözlerini yeniden gözlerine dikerek, ''Bak Canibe kadın'' girişiyle yanağını okşadı. ''Madem okumayı biliyor, okuduğunu kavramanın ötesinde yargılıyorsun, şunu unutma. Yazı, insanın unutmasını engellediği için yararlı olduğu kadar unutulması gerekeni çırılçıplak göze soktuğu için tehlikelidir de.'' ''Bağışlayın efendimiz'' dedi Canibe yumuşacık. ''Bana salt yararı öğretildiğinden bildiğim o. Tehlikesi nola ki bir gerçeği deşerken bilgini susarsın, bilgeyi ürkütürsün. O kadar gençsin ki yalın kat düşünmen doğal. Oysa yaşam denilen süreç tam anlamıyla bir jungle. Bir insan ömründe iyi zaman mı, kötü zaman mı çok bilinmez. Ben bilirim efendimiz, der demez gözlerinde beliren derin acıyı gizlemek için başını eğdi. Sözlerinin gerisi birer kaya parçası gibi dilinin üstüne oturmuştu. Her birini uçurumdan tepeye yuvarlarcasına zorla yuttu. İbni Bibi bir an ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Umarsızlıkla ellerini bağdaşının arasında kavuştururken, ''Bu gecenin yarısında gökten inmiş bir melek mi?'' sorusuyla daha bir şaşkınlaştı. Minnacık bir kız, okumayı biliyor, okuduğunu kavruyor. Hem de pek çok okumuşun kavrayamayacağı ölçüde. Onunla yetinmiyor, ayrıntıların en incesini deşiveriyor ve daha da önemlisi çileyi biliyor ve hiç sözünü etmeden içinin acısını karşısındakinin canını yakacak ölçüde aktarmayı beceriyor. Eğer melek değilse anamın yeniden dünyaya gelmişidir. O da bunun gibiydi. Zamanının ulu bilgelerinden, derin bilginlerinden ve en ünlü uzmanlarından biriydi. Uzaktan bakıldığında ufak tefek bir kadın, oğul peşinde sevecen bir ana, eşi yanında tutkun, suskun, edilgin bir hatundu. Ünü dünyayı tuttuğu, egemenler hizmetini alabilmek için birbiriyle yarıştığı, bilgelerle bilginler öğretisine koşuştuğu halde, uzaktan bakan biri onu öteki kadınlardan ayıramaz, belli bir duyum yaklaşımında, belli bir bilgi birikiminde olan dahi bir ders ya da söyleşisine rastlamadıysa, deşmedikçe bilgi gayyasını sezemezdi. Kahya bunu nereden bulmuş? Canibe'nin başı yerde, yutkunduğunu o zaman ayırdı. Oturduğu yerde bağdaşını bozmadan kaykıldı. Anlaşılan şu kısacık ömründe kötüsünü görmüşsün. Gördüm efendimiz. Görmüş, vaktinden önce olgunlaşmışsın. Güvencem sizsiniz. Biziz ve bundan öte sana tasalanmayı yasaklıyoruz. Ömrünüze bereket efendimiz. Bak işte bu duaya değer. Çünkü okuyan, öğrenen, yargılayan ve değerlendirendir. Bu da kaçınılmaz olarak yazanla aynı tehlikeyi paylaşmasına neden olur. Yazan yazdığıyla yazarken dışında yalnız değildir. elbette yazdığını birilerine ya da kamuya sunduysa. Okuyansa yazıyla baş başadır. Ağzını yumdu mu hiçbir tehlikeyle hiçbir biçimde karşılaşmaz. Peki bu mümkün mü sence? Kalkıp görmeseniz mümkündü. Kalktım, gördüm. Foyan meydana çıktı. Hadi bu bir rastlantı diyelim. Ya yazdıklarım berbat olsa da övgü yerine yermek zorunda kalsaydım? Öyle bir şey olasız efendim. Neden? Bana yazının kutu öğretildi. Kim öğretti? Dedem. Deden kim? Tıflı hoca derlerdi. İlgitli tıflı kocamı tanıyor muydunuz? Babam çok sözünü ederdi. Çok iyi bir eğitmenmiş. Öyleydi efendim. Kolay öğretir, çabuk belletirdi. Öyleyse yazmayı da biliyorsun. Öğretilmişti. Unuttun mu yoksa? Gayret ederiz, anımsarsın. Bilenden bilgi gizlemek zor efendimiz. Zor ama bilineni açık etmekte tekin değil, öyle ya. Bazen bilgi kendini ele vermekte, kişinin hiç ummadığı yer ve zamanda ortalığa saçılıvermekte. Bir de saçıldı mı, örtmekte, saklamakta olasız. Zaten tehlikesi de o. Bilen kana kana edinir, bilmeyen döne döne öfkelenir. Ve kabak her daim bilgiyi açıklayanın başına patlar. Sorguladığın işaretler bunun içindi. Sorgulamadım efendimiz, çözemediğimden meraklandım. Temize çekerken koşullara bakacağım, uygunsa kendi düşüncemi yazacağım. Değilse hiçbirini sunacağım yazmaya koymayacağım. Bu doğru değil efendim. Bana öyle geldi ki siz bu yazmayı doğruların öğrenilmesini sağlayan o düşünceleri açıklamak için yazmışsınız. Öyle başlamıştım. Ama Cüveyni Efendimiz Nizamül Mülk zamanından günümüze çok zaman geçti. Onun sapkınını fersah fersah geçenler çıktı. Şunları bir derleyip toplasan iyi olur deyince iş değişti. Yazıya kendinin başlaması başka, bambaşka bir özgürlük. Fikir ve düşüncen neyse ona uygun götürüyorsun. Sipariş üzere tamamlamak başka, ödül bekliyorsun. Ücret alıyorsun, ister istemez fikrini kiralıyorsun. Ve dahası hiçbir baskı olmasa da en azından sunduğunu hoşnut kılmak istiyorsun. Bu da kendin gibi düşünmek yerine onun gibi düşünmeyi dayatıyor. Dayatınca da kendi görüşünü ayıklamaya başlıyorsun. Tek tutsak biz değiliz, buyuruyorsunuz. Sizden beter olduğunu söylüyorum. Bir cariye, bir efendiyi hoşnut edecektir. Tutkusu, isteği, tutum ve davranışı belli bir insanla karşı karşıyadır. Yazıcının tutsaklığı öyle değil. Hem kendi görüşünü koruyacak, hem efendisinin yerine geçerek onun görüşüne uygun yazacaktır. Başkasının kafasındaki düşünceyi kim bilebilmiş de uygun yazabilmiş. Haklısınız, bizim tutsaklığımız somut. Kızdınızsa öfkeniz, bağışladınızsa sevginiz açık. Oysa fikir ve düşünce soyut. Tutsaklığı da soyut oluyor. Kişinin aklına, yüreğine ve vicdanına sığdırabildiği ölçüde büyük. O yüzden kağıda döküldüğünde çok daha tehlikeli. Ne var ki düşünce yeraltı suyu ya da yanardağ gibi bir şey. Ya bir çatlak bulup ya da dağları delip püskürüveriyor. İşaretlerin anlamını bağışlamasanız bu kadar açık seçikken bile çözmek mümkün değil. Ya bir de açıklanmayan fikir, düşünce ve görüşü anlamaya çalışmak derken Bibi'nin bağdaşında sere serpe yatan ellerinden birini yakaladı. Okşayarak öptükten sonra eğilip başına koydu. Sen bu odada kimsenin tutsağı değilsin diyen Bibi'nin öteki eli kendiliğinden devindi, uzanıp Canibe'nin başını kavradı. Tuğrasını çıkarınca kızıl saçları bir alev çavlanı gibi omuzlarına döküldü. Oradan da kişinin içine titreten bir ezgi hışırtısıyla beline sarktı. Yüzü açığa çıktı. Gözlerinin göğü daha bir aydınlandı. İçinde renk cümbüşüyle gök kuşakları belirdi. Renkler ayrıştı. İlkin tek tek, sonra topluca Bibi'nin gözlerine aktı. Allah Nebil Kahya'dan razı olsun, dedi. Usul usul kızıl saçları sığazlarken. Seni bulmuş, bana bir baba dostunun bilge torunuyla söyleşme kutunu bağışlamış, dedikten sonra tane tane, bundan öte yerin bura, ona söyleyeceğim, herkes bilecek. Yüksünmezsen yazdığımı ilk sen okuyacaksın. Yazın güzelse temize sen çekeceksin. Ama bir koşulum var. aklına yatmayan her sözcük konusunda bana ürkmeden, sakınıp çekinmeden aklından geçeni geçtiği gibi açıklayacaksın. Açıklanan fikir ve düşüncenin kime ne zararı olabilir ki sakınılıp çekinilsin? Açıklayana olabilir derken kendi yanıtını çok yavan buldu. İnsanlar yeni, aykırı ya da katılsa bile alışkanlıklarını sarsacak savlardan hoşlanmazlar diye sürdürdü. Hele günümüzdeki gibi zorbalıkla haksızlığın başını alıp gittiği zamanlar büsbütün tehlikelidir. İster cahil bir efendi olsun, ister bilgin yobazın biri, aykırılık gibi gördüğü her fikri ne yapıp ederek en kaba yöntemlerle gidermeye çalışır. Giderilecek fikir ve düşünce ise yanlışlığı kanıtlanır, olur biter. İyi de bu senin dediğini yapmak için insanın fikir ve düşünce sahibi olması gerekir. Fikir ve düşünce sahibi olmak için de bilgi baş koşuldur. Oysa hemen her yerde genel geçer düzeni ayakta tutanların çoğu bilgiden yoksun. Hatta çoğunun okuması dahi yoktur. Düşüncesi baba mirasıyla efendisinin buyrultusu bir de yaranma güdüsünden, fikri kendince bunlara uygun bulduğundan ibarettir. Ben basacağı mührün yerini bulamayan kaç vezir tanıdım bilir misin deyince canibenin hayretle açılan gözlerine uzun uzun baktıktan sonra böyle biri düşünceyle fikre neyle karşı çıkacak? 40 katır ya da 40 satır seçeneğiyle he mi? Ama o işaretli yerlerde öylelerini ürkütecek çok fikir var. Emin misin? Evet, bir örnek ver. Eşit kadın mal olmayı kabul eder mi? Sorusu. Sen basbayağı bütün yazmayı bir iyice okumuşsun. Sayfalara numara koymamışsınız efendim. Bana güvenmiş, yapıtınızı vermiştiniz. Aldığım gibi sunabilmek için fikri izlemekten başka seçeneğim yoktu. İyi ki yokmuş. Yazın da, okuman da düzgünse, iyi bir yazman bulduğum inancı giderek daha pekişiyor. Şimdi söyle bakalım, soru yanlış mı? Değil, ama günümüzün kadını eşit mi? Bencileyin, esir pazarından alınan bir yana nasılsa mal bilinir. Soylu ailede doğan, düğün dernek, soylu aileye varan bir kadın eşit sayılıyor mu? Asla. Öyleyse bugün bu insancıl soruyu kim duysa yepyeni ve pek aykırı bir söz işitmiş gibi tüyleri diken diken olur. Senin oldu mu? Ben bir halayığım efendimiz. Sizin malınızım zaten. Eşitliği düşünebilir miyim? Anamdan bilirim canibe. Okuyan, öğrenen, bilen kadın bilgisinden olmasa okumasından yararlanarak yaşamını kazanır. Yaşamını kendi emeğiyle kazanan hangi kişi tutsaklığa razı olur? İşinin tutsağıdır, evet. Belki bedeni de koşullar gereği tutsak görünür. Ama aklı da, gönlü de özgürdür. Şu andan başlayarak benim gözümde sen de öylesin. Sakın bir tutsak gibi davranma. Canibe, içini dolduran sevincin dayanılmaz etkisiyle yerinden kalktı, İbni Bibi'nin boynuna sarılarak saçlarını gül yaprakları gibi gövdesine döktü. 28. ayrımın sonu, sayfa 294.